Ayrım 19.
Sayfa 373. 18. Edward Azadov. Doğumu 7-9-1923. Türkmenistanlı ünlü bir şairdir. 1944 yılında 2. Dünya Savaşı'nda kör olmuş, şiirleri en tanınmış dergilerde yayımlanmıştır. Özellikle Yeniden Savaşmak adlı şiiri kendisine büyük bir başarı kazandırmıştır. 1951 yılında yayımlanan ilk şiir kitabı Aydınlık Sokaklar onun Sovyet Yazarlar Birliği'ne üye olmasını sağlamıştır. Pek çok çalışması ödüle layık görülmüştür. 19. Nikolay Ostrovski 16-9-1901-22-12-1936 Ukrayna'nın Vilya kasabasında doğmuş, Moskova'da ölmüştür. 23 yaşında kör olmuş, 1918-1924 yılları arasında Komünist Ligi'nde görev almış, cephede yaralanmıştır. 1926'dan itibaren topal ve kör olarak yaşamını sürdürmüştür. 1930 yılında 1917 Ekim devriminin en ünlü romanlarından birini ve Çeliğe Su Verildi romanını yazmış, 1935 yılında basılmıştır. Bu roman ülkemizde de defalarca basılmıştır. Ostrovski 1934 yılında Sovyet Yazarlar Birliği üyesi olmuş, 1936 yılında 3 ciltlik büyük bir kitaba başlamış ancak ömrü kitabı bitirmeye yetmemiştir. 20. George Scapini, doğumu 1893. Savaşta gözlerini kaybetmiş, sonradan parlamentoya seçilmiş bir Fransızdır. Ülkesinde Kör Gaziler Derneği başkanlığı da yapmıştır. 21. Vasili Shelgunov, 27-7-1867-1939. Shelgunov 1905 yılında hapishanedeyken kör olmuştur. Genç yaşında siyasi çalışmalara ilgi duymuş bir Bolşevik devrimcisidir. 1893 yılında V.I. Lenin ile tanışmış, çalışmaları dolayısıyla birçok kez hapse girip çıkmıştır. 1912 yılında Pravda gazetesinin çıkarılmasını üstlenmiş, 1917 Ekim devriminde önemli rol oynamıştır. Siyasi çalışmaları devrimden sonra da süren Shelgunov uzun yıllar Rusya Körler Birliği'nde de aktif olarak çalışmıştır. 22. Petko Stainov, doğumu 1897. Bulgaristan'ın Kazanlı kasabasına doğmuş, Bulgaristan'daki körler okuluna devam etmiştir. Dresden Konservatuvarı'nda müzik öğrenimi görmüş, ülkesinin en tanınmış çağdaş bestecilerinden biri olmuştur. Senfoniler, koro yapıtları ve diğer tüm yapıtlar bestelemiştir. Bulgaristan Bilimler Akademisi'nin müzik direktörlüğü, Sovyet Devlet Operası Müdürlüğü görevlerinde bulunmuş, müzik üzerine çeşitli yazılar yazmıştır. 23. Leo Pontryagin, 21-8-1908. 14 yaşında kör olmuş ünlü bir Sovyet matematikçisidir. İşletme kuramı ve bilgi işleme teknikleri üzerine yoğun çalışmalar yapmıştır. En ünlü çalışmaları Matematik Öğretiminde Başarılar, Moskova 1949, Uygun İşlemcili Matematiksel Teorisi, Moskova 1969, Basit Diferansiyel Eşitlemeleri, Moskova 1970. 24. Profesör Anatoli Vityushkin, doğumu 1931. 15 yaşında kör olmuş, askeri okula devam etmiş, üniversite eğitimini Moskova Üniversitesi Matematik Bölümünde tamamlamıştır. Daha üniversite yıllarında çeşitli araştırmalar yapan Vityushkin, 1959 yılında fizik ve matematik alanında doktorasını tamamlamıştır. 1965 yılından itibaren Steve Gloucen Matematik Enstitüsü'nde yıllarca bilim adamı olarak çalışmıştır. Bilimsel yapıtlarının sayısı 40'ın üzerindedir. Ayrıca eski Sovyetler Birliği'nde bu kişilerden başka sayıları 200 civarında olan kör yüksek matematik uzmanına rastlanmaktadır. 25. Alexander Zotov, doğumu 15-5-1914. Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te doğmuştur. Mimarlık eğitiminden sonra Özbekistan Design yani çizim enstitüsünde şef mimar olarak çalışmaya başlamıştır. 1941 yılında 2. Dünya Savaşı'ndaki çatışmalardan birinde yaralanmış, kör olmuş ve sağ elini kaybetmiştir. Bu duruma karşın mimar ve çizim uzmanı olarak çalışmayı sürdürmüştür. Kentleşme üzerine çok sayıda yapıt ortaya koymuş, çalışmaları çeşitli ödüllere layık görülmüştür. 26. Andrea Bocelli, doğumu 1952. Doğuştan kördür, İtalya'nın Laiatico kasabasında doğmuş, çocukluğunu Toscano yöresindeki aile çiftliğinde geçirmiştir. Müziğe olan ilgisini fark eden ailesi 6 yaşından itibaren piyano dersleri aldırmıştır. Bocelli, flüt ve saksafona da ilgi duymuş ve sonradan opera ve şan konusunda kendini yetiştirmiştir. Pisa Üniversitesi'nden hukuk doktorası almış ve bir yıl mahkeme tarafından görevlendirilerek savunma makamında çalışmıştır. O sırada eskiden beri içindeki şarkı söyleme tutkusunu gerçek uğraşısı yapmaya karar vermiş, ünlü tenor Franco Corelli'den dersler almıştır. Bocelli ders ücretini ödeyebilmek için barlarda ve restoranlarda piyano çalarak şarkı söylemiştir. 1992 yılında İtalyan rock ustası Zucchero, ünlü tenor Pavarotti ile hazırladığı kasetten sonra çıktığı uluslararası turneye Pavarotti yerine Bocelli'yi davet ederek onun uluslararası ün kazanmasını sağlamıştır. Bocelli, Pavarotti'nin yardım amaçlı yıllık konserlerinin vazgeçilmez sanatçısı olmuştur. Bocelli 1993 yılında San Remo Müzik Festivali'nde birinci olmuş, onun 1994 ilkbaharında çıkardığı albüm İtalya'da ilk 10'a girmiştir. Sonraki albümleri ülkesinde ve diğer ülkelerde defalarca altın plak seçilmiştir. Özellikle Conte Partiro adlı şarkısı o sıralarda ününün diğer ülkelerde milyonlarca kişiye yayılmasını sağlamıştır. 1996 yılında Alman Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonu Henry Maske'nin jubilesinde şarkı söylemek üzere ünlü soprano Sarah Brightman ile düet yaptığı Say Goodbye şarkısı plak haline getirilince 3 milyondan fazla satmış ve 2 hafta liste başı olmuştur. 1997 yılında çıkardığı Romanza adlı albüm ve sonraki Sonio albümleri tüm kıtalarda uzun sürelerle liste başında kalmıştır. Sonio adlı albümü 2 aydan kısa bir sürede 4 milyondan fazla satış yaparak büyük bir başarı olarak kayıtlara geçmiştir. Bocelli halen eşi ve 2 çocuğuyla İtalya'da yaşamakta, çeşitli ülkelerde konserler vermekte ve sıkça televizyon programlarına katılmaktadır. 27. Stevie Wonder, doğumu 1950. Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletinde doğmuş, doğumu sırasında ortaya çıkan oksijen yetersizliği yüzünden kör olmuştur. 7 yaşında piyano, 9 yaşında armonika ve bateri çalmaya başlamıştır. 12 yaşındayken tanıştığı bir plak şirketi yöneticisinin girişimiyle plak çıkarmaya başlamıştır. Daha 21 yaşındayken kendi kayıt stüdyosunu kurmuştur. O tarihten itibaren tüm enstrümanlarını kendisinin çaldığı albümler çıkarmıştır. Wonder müzik uğraşısının yanı sıra siyasi çalışmalara da ağırlık vermiştir. Ünlü medeni haklar savunucusu Martin Luther King Jr.'ın anısına bir günün ulusal tatil ilan edilmesi kampanyasına destek vermiştir. Bu amaçla 1980 yılında bestelediği Happy Birthday şarkısı bu tatil gününün yasalaşmasında önemli bir etki yapmıştır. Güney Afrika'daki Zenci Hareketi'ne büyük destek vermiş ve onun 1985 yılında çıkardığı We Are The World şarkısı bu hareketin simgesi haline gelmiştir. 1980'li ve 1990'lı yıllarda müzik kayıt işlerinde bir yavaşlama görülse de çıkardığı I Just Call To Say I Love You, Ebony and Ivory gibi şarkıları dünya çapında kitlelere mal olmuştur. Wonder 1996 yılında ömür boyu geçerli Grammy ödülüne layık görülmüş, bunun yanında küçüklü büyüklü pek çok ödül de almıştır. Wonder'ın yürüttüğü insani çalışmalar arasında AIDS hastalığı hakkında bilinçlendirme, uyuşturucu karşıtlığı, alkollü araç kullanmaya karşı çalışmalar, kör, özürlü ve evsiz çocuklara yardım amacıyla yürütülen kampanyalar sayılabilir. 1970'li yılların başlarında kısa süreli evlilik gerçekleştirmiştir, 3 çocuk sahibidir. 28. Jose Feliciano, doğumu 1945. Porto Rico'da doğan Feliciano, ailenin 11 erkek çocuğundan biridir ve glokoma bağlı olarak doğuştan kör bir müzik adamıdır. 5 yaşındayken ailesiyle ABD'nin New York şehrine göçerek İspanyolların yaşadığı Harlem bölgesine yerleşmiştir. Müziğe olan ilgisi 3 yaşında başlayan Feliciano, önce akordeon daha sonra gitar öğrenmiş, ilk konserini 9 yaşında Porto Rico tiyatrosunda vermiştir. Detroit şehrindeki bir iş teklifi nedeniyle 1962 yılında liseyi bırakmış, 2 yıl sonra Newport Jazz Festivali'ne katılmıştır. Art arda çıkardığı İspanyolca ve İngilizce plaklarla ünü kısa zamanda yayılan Feliciano'nun daha 23 yaşındayken 2 Grammy ödüllü, 5 de Grammy ödülüne aday çalışması bulunmaktaydı. 1968 yılında Amerikan Ulusal Marşı'nı İspanyol dilinde ve Latin caz formunda düzenlemesi tutuculardan büyük tepki almış ve o sıralarda yeni doğmakta olan alternatif kültürün simgesi durumuna gelmiştir. 6. Grammy ödülünü 1991 yılında iki dilde şarkı söyleyebilen sanatçı olarak kazanan Feliciano, 1997 yılında bu ödüle 15. kez aday gösterilmiştir. Sayısız radyo ve televizyon programına katılan ve kimilerinin yapımcısı olan Feliciano, kitabın yayıma hazırlandığı tarihlere kadar 65 albüm çıkarmıştır. Feliciano, ABD müzik endüstrisinde ünlü hale gelmiş Latin kökenli sanatçıların ilkidir ve kendisinden sonrakilerin işini kolaylaştırmış bir sanatçıdır. New York Şehir Meclisi'nin 1996 yılındaki kararıyla Doğu Harlem'deki liselerden birinin adına Jose Feliciano Uygulamalı Sanatlar Okulu adı 2001 yılında Connecticut eyaletindeki Sacred Heart Üniversitesi tarafından kendisine 30 yıldan fazla müzik ve insani çalışmalarıyla dünyaya yaptığı katkılardan dolayı insani mektuplar alanında doktora verilen Feliciano, halen 45 altın ve platin plak ödülü ve sonuncusu 1998 yılında Sonor Bolero adıyla verilen 6. Grammy ödülünün ve sayısız başka ödülün sahibidir. Feliciano yaşayan gitar sanatçılarının en büyükleri arasında gösterilir ve Billboard dergisinin 1996 yılından beri yaşam boyu başarılı sanatçı ödülüne sahiptir. 68 kuşağının belleğinde John Baez ile birlikte yer etmiş, ülkemizde Kesera, Senor Bolero gibi simgeleşmiş şarkılarıyla tanınan Feliciano, ülkemizi en az 6 kez ziyaret etmiş, her gelişinde binlerce izleyiciyi bulan konserler vermiştir. 1971 yılından beri birlikte olduğu eşi Susan ve 3 çocuğuyla ABD'nin Connecticut eyaletinde yaşamaktadır. 29. Ray Charles Robinson, 1930-2004. Oldukça yoksul bir zenci ailesinin ilk çocuğudur. 7 yaşında tamamıyla kör olmuştur. ABD'de Florida eyaletindeki körler okulunda diğer derslerin yanı sıra matematik ve müziğin ilişkisini öğrenmiş, bunu daha sonraki yaşamanın en belirgin öğesi olarak müzik alanında beste ve aranjmanlarda kullanmayı öğrenmiştir. O yıllarda özellikle Güney eyaletlerinde yoğun şekilde uygulanmakta olan ırk ayrımından gittiği okulda nasibini almakta, siyah ve beyaz, sağır ve kör çocuklar ayrı sınıflarda eğitim görmekteydi. Sonraki yıllarda sık sık zenci olduğunu anımsatan olaylarla karşılaşacak ve kendisini medeni haklar mücadelesinin tam ortasında bulacaktır. Annesi ölünce eğitimini yarıda bırakmış, hayatını müzisyen olarak kazanmıştır. Bir süre sonra Florida eyaletinden uzaklaşmak amacıyla gittiği Seattle kentinde kısa zamanda tanınmıştır. Daha sonra Los Angeles'a gelmiş ve 1962 yılında bir arkadaşıyla birlikte kendi plak stüdyosunu kurmuştur. Ahmet Ertegün'ün sahibi bulunduğu plak şirketi Ray Charles'ın müzik yeteneğini fark ederek onunla bir anlaşma yapmış ve onun üne kavuşmasına yardımcı olmuştur. Ray Charles, caza olan ilginin artmasına yardımcı olmuş, rock and roll'un çıkışına katkı yapmış ve dünya çapında erken yaşta üne kavuşmuş bir sanatçıdır. Sadece en iyi blues sanatçısı değil, aynı zamanda en iyi jazz, country ve western sanatçısıdır. 1950'li yıllarda Güney eyaletlerinden olan Georgia'nın Augusta kentinde yaşadığı bir olay, onun zenci hakları mücadelesine aktif olarak katılmasına neden olmuştur. Bir konser organizatörü Augusta'daki bir salonda Ray Charles için bir konser düzenlemiştir. Konseri beyazlar alt katta, siyahlar üst katta izleyecektir. Duruma çok sinirlenen Ray Charles, siyahlar aşağıda beyazlar üstte olacak olursa böyle bir ayrımcılığa karşı çıkmayabileceğini, çünkü zencilerin kendisine daha yakın olmalarını tercih ettiğini söylemiştir. Eğer böyle yapılmazsa konsere çıkmayacağını, organizatörün kendisini mahkemeye vermesini de göze aldığını belirtmiştir. Ancak davayı kaybetmiştir. Bunun üzerine zenci önderi olan Martin Luther King Jr. ile dostluğunu geliştirmiş, kendisine mücadele alanı olarak harekete moral ve para sağlamayı seçmiştir. Sonraki yıllarda Güney Afrika'daki ırk ayrımcılığına yönelmiştir. İsrail'i desteklemiş, Yahudiler ile zencilerin kaderinde benzerlikler olduğu tezini savunmuştur. Fransız devlet ödülü verilen Ray Charles birçok altın plan ve 12 Grammy ödülünün de sahibidir. Yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayarak 2004 yılında yaşamını yitirmiştir. 30. Doktor Taha Hüseyin, 14 Kasım 1889-28 Ekim 1973. Arap dünyasının yetiştirdiği en büyük edebiyat eleştirmeni olarak tanınır. Roman, öykü, eleştiri, toplumsal ve siyasal konular üzerine denemeler gibi çok çeşitli türlerde güçlü yapıtlar ortaya koymuştur. Genellikle gençlik yıllarında devam ettiği Kahire'deki El Esher Üniversitesi'nde anılarını yazdığı El Eyyam Günler 1929-1932 iki bölüm ile tanınır. Bu yapıt çağdaş Arap edebiyatının batıda tanınan ilk ürünü olmuştur. Ünlü Fransız yazarı André Gide bu kitaba yazdığı ön sözde bu yapıtın batıda Kur'an'dan sonra en çok tanınan Arap edebiyat yapıtı olduğunu belirtmektedir. 13 çocuklu orta halli bir ailenin oğlu olarak dünyaya gelmiş, 2 yaşındayken geçirdiği bir hastalık yüzünden kör olmuştur. 1902 yılında Kahire'deki medrese görünümündeki El Eser Üniversitesi'ne gönderilmiş, ancak kısa zamanda okulun tutucu yöneticileriyle arası açılmıştır. Taha Hüseyin her Arap öğrenci gibi daha eğitim kademelerinin başlarında, milattan sonra 973-1057 yıl arasında yaşamış, ünlü kör Arap şair ve düşünürü Ma'arri'nin yapıtları ve görüşleriyle tanınmış, yoksul ailesinin 13 çocuğunun ortanca çocuklarından biri olarak sıradan bir yaşam sürdürmek zorunda olmadığını, yüzyıllar öncesinden gelen bu sesten öğrenmiş ve yaşamını bu büyük insana layık sürdürmeyi seçmiştir. Bakınız Ebu'l-Ala Al-Ma'arri. El Eser'i bıraktıktan sonra 1908'de yeni açılan ve layık eğitim veren Kahire Üniversitesi'ne girmiş, 1914 yılında bu üniversitede doktorasını tamamlayan ilk öğrenci olmuştur. Doktora tezi olarak Ebu'l-Ala Al-Ma'arri'yi incelemiştir. Bilindiği gibi Ma'arri 3000 yıllık Arap edebiyatının yetiştirdiği en büyük edebi dehadır ve görüşleri yüzyıllardır tartışılmış, yaşamının her noktası üzerine farklı görüşler ortaya atılmış, tutucular tarafından kıyasıya eleştirilmiş ve onlar tarafından olabildiğince kendisinden uzak durulmaya çalışılmış bir kişidir. Bu olağanüstü kör deha üzerine yaptığı çalışmaları Taha Hüseyin'in günümüzde aynı zamanda en tanınmış Ma'arri uzmanı olması sonucunu doğurmuştur. Daha sonra öğrenimini Paris'teki Sorbonne Üniversitesi'nde sürdürmüş, orada bu kez İbni Haldun'un felsefesi üzerine bir tez yazmıştır. Bu arada Batı kültürünü geniş ölçüde tanıma olanağı bulmuştur. Kuşkusuz Taha Hüseyin'in Paris'teki Sorbonne Üniversitesi'nde bu kez İbni Haldun üzerine bir çalışma yapması yine rastlantı değildir. İbni Haldun 14. yüzyılda yaşamış ünlü Arap iktisatçısı ve düşünürü günümüzde Arap aydınlanmacılığının belli başlı kişilerin başında kabul edilmekte ve ülkemizde özellikle Mukaddime adlı yapıtıyla aydınlar arasında tanınmakta ve çağını aşan görüşleriyle haklı bir saygı görmektedir. Taha Hüseyin Fransa'dan döndükten sonra Kahire Üniversitesi'nde Arap Edebiyatı dersleri vermeye başlamış, bu üniversitede cahiliye dönemi Arap şiiri üstüne dersler vermiş, geniş ilgi görmüştür. Eski Arap şiiri konusundaki yaygın görüşleri eleştirmesi üzerine geniş ölçüde tutucuların tepkisiyle karşılaşmış ve üniversitedeki görevinden uzaklaştırılmıştır. Yazdığı kitaplar olay olmuş, Mısır'ın çağdaşlaştırılması ve İslam'da reform girişimlerine katkı yapmıştır. Fil Şiir İl Fil Cahili 1926 Cahiliye Devri Şiiri adlı yapıtında çağdaş edebiyat eleştiri yöntemlerini uygulaması onu sert tartışmalara sürüklemiştir. Bu kitabında İslamiyet'ten önce yazıldığı sanılan basit şiirlerin birçoğunun Kur'an'ı doğrulamak amacıyla Müslümanlar tarafından sonradan uydurulduğunu öne sürmüş, bu görüşleri dolayısıyla dinsiz olmakla suçlanmıştır. Müstakbelü's Sekafe fi Mısır, Mısır'da Kültürün Geleceği 1938 adlı yapıtında Mısır'ın İtalya, Fransa ile Yunanistan'ı içine alan Akdeniz uygarlığının bir parçası olduğunu ve çağdaş Avrupa kültürünün özümsenmesi gerektiğini savunmuştur. Taha Hüseyin bir ara Giza'daki sanat fakültesinin dekanlığını yapmış, gericiliğe karşı akademik özerkliği savunmuştur. Genel Kültür Müdürlüğü görevinde bulunmuş, Mısır'da krallık rejiminin yıkılmasından önceki son Vafd Partisi hükümetinde 1951-1952 yıllarında Eğitim Bakanlığı yapmıştır. Bakanlığı sırasında mecliste bakanlık bütçesi görüşülürken eleştirileri yanıtladığı 4 saat süren bir konuşma yapmış, bu uzun konuşmada hiçbir rakam hatası yapmaması hayranlıkla karşılanmıştır. Bakanlığı sırasında devlet okullarını yaygınlaştırmış ve eğitimin parasız olmasını sağlamıştır. Ayrıca Mısır'da yaygın olan körlük nedenleri arasındaki trahom hastalığına karşı kampanyayı yoğunlaştırmıştır. Bunun yanında trahom mücadelesinin bir parçası olarak bakanlık görevi sırasında Hicaz bölgesine de bir sağlık ekibi göndermiştir. Bu çalışmalar hiç kuşkusuz ülkemizin Güneydoğu Anadolu yörelerinde o yıllarda yürütülen benzer kampanyaları anımsatmaktadır. O sırada İskenderiye'de kurulmakta olan Kral Faruk Üniversitesi'nin kuruluş çalışmalarında bulunmuş ve bu üniversitenin 2 yıl rektörlüğünü yapmıştır. Sonraki edebi yapıtlarında yoksulların sorunlarına eğilmiş ve devlette reformların gerekliliğini savunmuştur. Ana kitabı olan Müzekkirat 1967 yayınlandığında 78 yaşındadır ve bu yapıtında tüm birikimini ve deneyimini yansıtmıştır. Taha Hüseyin yaptığı çalışmalar ve ortaya koyduğu yapıtlarla gelmiş geçmiş en büyük Arap edebiyatı eleştirmeni unvanını almıştır. Ülkesinde körlere yönelik var olan son derece elverişsiz koşullardan dolayı önemli mevkilere gelebilmiş olmasını, yalnızca teknokrat oluşu değil, taşıdığı dünya görüşü de Nasır öncesi çağdaşlaştırma süreci yaşayan Mısır'da sağlayan etmen olmuştur. Ne yazık ki bu büyük deha ülkemizde hak ettiği kadar tanınmamıştır. Bunun nedeninin ne olduğunu toplumumuzdaki kimi ilgi çeken durumlara bakarak anlamak o kadar zor olmasa gerektir. Ta Hüseyin'in çalışmaları yüzyıllar sonra maariye yeni bir bakış açısı geliştirmiş, benzer konularda Batı üniversitelerindeki çalışmaları hızlandırmıştır. Nitekim 1918 yılında Madrid'de yazılan bir master tezinde Dante'nin ünlü ilahi komedyasının aslında Maari'nin Risalat-ı Gufranından alınmış olduğunu ortaya koymuştur. Bu çalışmada Dante'nin Arapça bildiği, Bağdat'a gittiği ve orada Maari'nin bu ünlü yapıtıyla tanışmış olduğu yer almış, Dante'nin kitabındaki kimi betimlemelerin İslam kaynaklı olduğu gösterilmiştir. Daha Birinci Dünya Savaşı'nın yangını sürerken yüzyıllar öncesine olan bu ilgi acaba rastlandı mıdır? Aradan yüzyıllar geçmesine karşılık ancak 20. yüzyılın ilk yarısında ortaya çıkarılabilmiş bu görüşler yavaş yavaş Batı ansiklopedilerine de girmiştir. 20. yüzyılda Maari'ye olan artan ilgi ve üzerinde pek çok şerh yazılmış ve İranlı şair Husrev tarafından Kur'an'ın naziresi olarak nitelenmiş El Fusul Val Gayad adlı öğüt kitabının bir kopyasının 1942 yılında Mekke'de bulunması onun katkılarının sonucu olmuştur. Başta Ömer Hayyam gibi o çağın İslam düşünürleri üzerinde geniş etkileri olmuş bu büyük insanı bu yönüyle günümüze taşıyan kişi hiç kuşkusuz Taha Hüseyin'dir. Sırf bu yönüyle bile Taha Hüseyin önümüzdeki yüzyılların kültür yaşamına önemli bir katkı yapmış sayılabilir. Ortaçağ karanlığının ardından Avrupa'nın aydınlanmaya başladığı Rönesans'ın başlangıcının simgesi olarak sunulan Dante'nin bu yapıtının 11. yüzyılda bir kör dehadan çıktığı ne kadar basit bir olay değilse, benzer bir uyanışı karanlık yüzyıllardan sonra İslam dünyası için getiren Taha Hüseyin'in bütün tehlikelere karşı koyarak önderlik etmesi de bir o kadar önemlidir. Körler açısından son derece elverişsiz koşulların bulunduğu ülkesinde körlüğü bile görmezden gelinerek onu Ulusal Eğitim Bakanlığı'na kadar yükselten etmenler biraz da bunlar olsa gerektir. Taha Hüseyin'in ülkesindeki siyaset, bilim ve edebiyat yaşamı üzerindeki derin etkisi diğer bazı Arap ülkelerinde de körlere ilgiyi arttırmış ve önceden pek rastlanmayan sıklıkla kimi körlerin önemli mevkilere gelebileceğine olan inancı arttırmış ve somut girişimlere dönüşmüştür. Aşağıda kısa biyografilerine yer verilen birkaç körün başarısında Taha Hüseyin örneği önemli olmuş olmalıdır. 31. Şeyh Abdullah İbni Hümeyd 1910-1982. Riyad'da kör olarak doğmuş, daha çocuk yaşta Kur'an'ı ezberlemiştir. Arapça hukuk ve din dersleri vermiştir. 1937-1956 yılları arasında Riyad, Sudaye ve Kasım bölgelerinde kadılık yapmıştır. 1964 yılında Kral Faysal tarafından İslam Danışma Konseyi Başkanlığı'na, 1974 yılında Suudi Arabistan Yüksek Mahkeme Başkanlığı'na getirilmiştir. Üniversitedeki görevinin gazeteciliğin ve televizyon programlarının yanı sıra çoğunluğu İslam hukuku ve İslam düşüncesiyle ilgili 15 kitap yazmıştır. 32. El Şeyh Muhammed bin İbrahim, doğumu 1892. Riyad'da kör olarak doğmuştur. Eğitimini kısmen babasından, kısmen ünlü şeyhlerden almış, zamanının İslam bilimlerinin önemli bir otoritesi durumuna gelmiştir. Yetiştirdiği öğrenciler İslam bilimlerinde önemli konumlarda bulunmuş, kendisi de bir ara Orta Suudi Arabistan bölgesi merkez kadılığına getirilmiştir. 1961 yılında Medine'deki İslam Üniversitesi rektörlüğüne getirilmiş, uzun yıllar İslam bilimlerine çeşitli düzeylerde hizmet etmiştir. 33. Şeyh Abdülaziz El Suud 1912. Riyad'da doğmuş, doğuştan kördür. Kur'an'ı ezberlemiş, 1937 yılında El Harç bölgesi kadısı olmuştur. 1951 yılından itibaren Riyad Hukuk Fakültesi'nde İslam hukuku dersleri vermiştir. 1969 yılında Medine İslam Üniversitesi rektörü olmuştur. 1965 yılında statüsü bir bakanlığa denk olan İslam Danışma Konseyi Başkanlığı'na getirilmiştir. Çok sayıda ilmi eseri bulunan Şeyh Abdülaziz'in eserleri arasında Arap milliyetçiliğinin eleştirisi gibi tanınmış kitaplar bulunmaktadır. 34. Sagır Aşabib 1896-1963. Kuveyt'te doğmuş, 9 yaşında kör olmuş, yoksul bir ailenin çocuğudur. Kur'an'ı ezberlemiş, zengin bir Kuveytli'nin yardımıyla Suudi Arabistan'da eğitim görmüş, orada Arap edebiyatı okumuştur. Ebu'l-Ala al-Ma'ari'den derin şekilde etkilenmiş, bu nedenle ona Kuveyt'in Ebu'l-Ala'sı lakabı takılmıştır. Kuveyt'e dönmüş ve örnek aldığı Ebu'l-Ala gibi herkesten uzak bir yaşam sürdürmüştür. Bu tanınmış kişilerin yanı sıra kuşkusuz pek çok kör, özellikle 20. yüzyıla ve özellikle 2. yarısına çok farklı alanlarda uğraşıvermiş, ürünler ortaya koymuştur. Bu kimselerin hepsini sunmak bu kitabın amacını aşan bir konudur. Burada yalnızca kimi isimlere değinerek geçeceğiz. Doğuştan kör ve 2 yaşından itibaren sağır olarak yaşamını sürdüren ve ülkemizde de çeşitli kitaplarıyla tanınan Amerikalı Helen Keller, her yıl anısına Florida'da müzik festivali düzenlenen 20. yüzyıla müzisyen ve bestecisi Frederick Delius. Siyaset alanında İtalyan milletvekili Wanda Diniani, Yunan milletvekili Panayotis Karambulis, 3 yıl Endonezya devlet başkanlığı yapmış az gören Abdurrahman Vahid sayılabilir. Ayrıca Booth Tarkington ve James Turber da bu yüzyıla yetişmiş ve gözlerini sonradan kaybetmiş tanınmış yazarlardandır. Alec Templeton 20. yüzyıl ünlü konser piyanistidir. 20. yüzyılda başka pek çok tanınmış kör yetişmiştir. Görüldüğü gibi yaşamın hemen hemen her alanında körler vardır ve engel olunmadığı, olanak sağlandığı takdirde insanlığa hizmet edebilecek durumdadırlar. 11. bölüm. Folklor, sanat ve edebiyatta körler ve körlük. Kişi ilk çocukluk yıllarından başlayarak masallarla, efsanelerle ve diğer sözel ve davranışa dayalı folklor öğeleriyle büyür. Masalları, efsaneleri, mitleri dinleye dinleye kişiliği oluşur, şekillenir. Halkın gelenekle ve sözlü kültürle nesilden nesile binlerce yıldır taşıyarak bugüne getirdiği kültüre mal olmuş değerleri, anlayışları ve alışkanlıkları özümser ve kişiliğinin parçası haline getirir. Geleneğin içinde yer etmiş masallarda anlatılan körler ve körlüğün gösterilişi farklı özelliklerde ortaya çıkmaktadır. Kirtley, 1975, bugüne kadar masallarda, efsanelerde ve mitlerde körler ve körlük konusunda en kapsamlı çalışmanın von Schumann tarafından 1959 yılında yapılmış olduğunu yazmaktadır. Söz konusu bu çalışmayla körlük ve körler konusunun efsane, masal ve mitlerde 8 farklı tema olarak tekrar tekrar ortaya çıktığı saptanmıştır. Bu temaları şu şekilde sınıflandırmak mümkündür. 1. Dinsel uygulamalar, rüyalar ve halk tedavi yöntemleriyle iyileştirilen körlük. 2. Ahlaki yönden iyiye yönelerek, dine sıkı sıkı sarılarak, akli yeteneklerini geliştirerek, üstün bir zekaya ulaşarak ve kahinlik mertebesine varacak şekilde doğaüstü güçlerle dolanarak, rüyaları tabir ederek ve bu yolla insanları tedavi etmek yoluyla iyileştirilen körlük. 3. Ağırlıklı olarak cinsel karakterli günahların cezası olarak ortaya çıkan körlük. 4. Cinsel bir anormallik şeklinde ele alınan körlük. 5. Aşağı durumda ahlaki yapısı bozuk, acınacak yaratıklar şeklinde gösterilen körler. 6. Sihirli güce sahip gözler. 7. Yaşam kuvvetinin taşıyıcısı olarak sunulan gözler. 8. Görme kaybına ek olarak onları başkalarından ayırırcasına bazı başka yeteneklerin de kaybedilmesini beraberinde getiren körlük. Hep bir olumsuzluk, hep bir kuşku, hep bir bilinmezlik. Kuşkusuz tek tek bireyler için körlük yukarıda sayılan temalardan birine bağlı olarak masallarla, efsanelerle ortaya çıkabilir. Bu temalar körlüğün ve körlerin yaftası olarak ortaya çıktığında genel bir karakter taşır hale gelmekte ve bütün körlerin bu özellikleri taşımakta olduğu gibi insanların kafasında görüş ve değerlendirme oluşturmaktadır. İşte kanımızca sorun tam bu noktada yatmaktadır. Körler ve kötülüğün yaftası olarak ortaya çıkan bu temalar, insanların körlere yönelik olumsuz tutum geliştirmesinde ve bu tutumların yerleşik bir hal almasında önemli rol oynamaktadır. Folklor ürünlerinde körlük yukarıda açıklandığı şekilde sunulmaktadır. Çeşitli sanat dallarında körlük ve körler nasıl sunulmaktadır? Biraz da bunu inceleyelim. Örneğin müziği ele alalım. Sanatın bu dalında körlük teması daha az işlenmiş olmakla birlikte ortaya çıktığı durumlarda çıkış şekli sözel sanatlardakine benzer bir nitelik taşımaktadır. Von Schumann müzik alanında 4 motifin ortaya çıktığını saptamıştır. 1. Üzgün, çaresiz ya da toplum tarafından reddedilmiş kör. 2. Mistik bir kişiliği olan kör. 3. Görme kaybının yanı sıra bu kimseleri diğerlerinden farklı kılabilecek bazı yeteneklerin de kaybedilmesinde beraberinde getiren körlük. 4. Diğerlerinden üstün ya da aşağı konumda kör. Grafik sanatlarda da durum müzikten pek farklı değildir. Burada da körlük konusu daha az işlenmiş olmakla birlikte ortaya çıktığında yine folklordakine benzer şekilde belirtmektedir. Grafik sanatlarda kör ve körlük temaları ağırlıklı olarak 4 şekilde kendini göstermektedir. 1. Mistisizm yani gizemlilik ve dini konulara aşırı ilgi şeklinde ortaya çıkan körlük. 2. Görme bozukluklarının tedavisi. 3. Toplumdan yalıtlanmış körler. 4. Genel anlamda bilişsel ve zihinsel güçlerinde yeteneklerinde zedelenmelere, örselenmelere yol açmış görme yokluğu. Jakob Twelski 1955 yılında romanlarda, öykülerde, şiirlerde ve tiyatro yapılarında körler ve körlüğün nasıl yansıtıldığına ilişkin bir araştırma yayınlamıştır. Batı edebiyatında körlüğün anlamının araştırılması adını taşıyan bu çalışma hala bu alandaki en önemli ve en kapsamlı çalışma olarak bilinmektedir. Araştırmacı bu amaçla antik çağlardan günümüze kadar 100'den fazla eser incelemiştir. En tanınmışından belli oranda daha az tanınmış olanına kadar pek çok yazara yer vermiştir. Yaptığı bu çalışmanın esas amacı Batı toplumlarında körlere yönelik tutumların gelişimini incelemektir. Araştırmacı bu gelişim sürecini körlere sağlanmış olan eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri açısından önemli tarihsel ileri adımlar çerçevesinde 4 evrede ele almıştır. 1. İlk dönem. Bu dönem antik çağlardan Paris'te Batı dünyasında ilk körler okulunun kurulduğu 1785'e kadar olan dönem. 2. 1785'ten ABD'de eğitim kurumlarında genel olarak Braille alfabesinin kullanılmasının kabul edildiği 1873'e kadar olan dönem. 3. 1873'ten 1914'te Birinci Dünya Savaşı sırasında körlere rehabilitasyon hizmetlerinin sunulmaya başlandığı dönem. 4. 1914'ten söz konusu çalışmanın yapıldığı 1955'e kadar olan dönem. Körtli 1975 sayfa 60. Birinci dönem. Antik çağlardan 18. yüzyıla kadar uzanan Batı edebiyatı körlere yönelik tutumlar konusunda kendi içinde bir bütünlük sergilemektedir. Bu yaklaşımlar ağırlıklı olarak olumsuzdur. Ne var ki parmakla sayılacak kadar da olsa bir takım olumlu öğeler içermektedir. Olumlu sayılabilecek bu öğeler körlüğün doğaüstü güçlerle telafi edilmiş olması şeklinde ortaya çıkmıştır. Homeros'un Odisei destanındaki Demodokus ve Sofokles'teki Tiresias gibi o dönemlerdeki olumlu ve olumsuz yaklaşımların tümü gerçekçi olmaktan uzaktır. Twelski 1785 ile araştırmayı yaptığı 1955 yılları arasındaki Avrupa ve Amerikan edebiyatında daha önceki devirlerde görülen olumsuz değerlerin birçoğuna rastlanmakla birlikte, körlüğün gerçek doğasına yavaş yavaş artan tutarlı bir ilginin gösterilmiş olduğunu saptamıştır. Körtli 1975 sayfa 60. Körtli ile 1955-1970'li yılların ortalarına kadar geçen dönemdeki edebiyat yapıtlarında Twelski'nin benzer yaptığı incelemesinde tutumlarda dikkate değer bir değişme gözlenmediğini, zaten bu kısa dönemde öyle büyük değişikliklerin beklenmesinin gerekmediğini belirtmektedir. Körtli devamla günümüzde televizyon, sinema, çizgi filmler ve halk arasında yaygın fıkralarda belki de edebi eserlerdekinden daha kuvvetli bir şekilde yaygın, basma kalıp imajlarla belli başlı betimleyici çizgiler, eğilimler geniş ölçüde sergilenmektedir şeklinde görüş belirtmektedir. Körtli 1975 sayfa 80. Edebiyat ve folklor ürünlerinde körlük ve körlerin ne şekilde yer aldığını inceleyen Jay Jernigan, araştırmasının sonunda çok ilginç noktalar saptadığını belirterek, yazar ve şairlerin körlük ve körlere çok farklı yaklaştığına dikkat çekmektedir. Düz yazı, şiir, mitoloji ve masalların yakından incelenmesinde körlükle ilgili 9 farklı temanın ya da motifin sürekli tekrarlandığını saptamıştır. Sapladığı tema ya da motifler şunlardır. 1. Telafi edici ya da mucizevi bir güç olarak körlük. 2. Tümden bir trajedi olarak körlük. 3. Kafanın çalışmaması ve çaresizlik olarak körlük. 4. Kişinin bir türlü kurtulamadığı günahkarlık ve kötülük durumu olarak ortaya çıkan körlük. 5. Üstün bir meziyet olarak körlük. 6. Günahın cezası olarak körlük. 7. Normal olmayış ya da insanı insanlıktan çıkarıcı özelliği olan körlük. 8. Saflık, arılık ifadesi olarak kullanılan körlük. 9. Söylenmek isteneni benzetme ya da karşılaştırma yoluyla anlatan ifade ya da sembol olarak körlük. Dipnot, Jernigan, Is a Literature Against Us, NFB 1974. Batı kültür ve edebiyatında körlük ve körlere yönelik bu ve benzeri incelemelerle elde edilen sonuçların Doğu kültür ve edebiyatında karşılık bulup bulmadığı, buluyorsa şekillerinin ne olduğu konusunda araştırma yapılması yararlı olacaktır. Bazı sinema filmlerinde, edebiyat yapıtlarında ve masallarda geçen kör tiplemelerinin bu aşamada genellikle yukarıda sunulan kalıpla ilişkili ortaya çıktığını söylemekle yetinelim. Yüzeysel bir ifadeyle bunca doğru olmayan kanının ve olumsuz tutumun bulunduğu bir toplumsal kültür içerisinde olumlu yaklaşımlarla ancak bir istisna olarak karşılaşılması daha mantıklı gelmektedir. Ne var ki Türkiye için ve daha kapsamlı olarak Doğu folklor, sanat ve edebiyat ürünleri arasında körlük ve körlere yaklaşım, tarihsel boyutta araştırılarak sonuçların ortaya konması kuşkusuz son derece anlamlı ve öğretici olacaktır. Sanatçı da sonuç olarak toplumun bir parçasıdır. O da sosyalleşme sürecinde gelenekten, folklörden, çevreden, diğer insanlar gibi etkilenir. Ne var ki daha güzele, daha iyiye ulaşma çabası ve araştırma yeteneğiyle birleştiği oranda ayaklarıyla ve vücuduyla toplumun içinde kalırken kafası ve ruhuyla toplumun uç taraflarına, zaman zaman dışına çıkar. İşte bu yönleriyle sanatçıların bazıları körlere yönelik mevcut tutumların dışına çıkabilen, toplumun ucunda yer alan gruplara dahildir. Sıradanın, vasatın, tek düzenin dışında başka şeyler, yeni durumlar aramaktadır. İşte bu nedenle ünlü besteci Mozart, kör bayan müzisyen Maria Theresia von Paradis'in en yakın dostu olur. Ona ithaf ettiği bir konçerto, besteler ve mezarlarının yan yana olmasında bir sakınca görülmez. En azından halk Maria'nın Mozart'ın yanına gömülmesinden doğal bir şey olmayacağı düşüncesindedir ve böylece dostlukları sonsuzlaşır. İşte aynı nedenle ünlü İngiliz yazar Charles Dickens 1842 yılında ABD'ye yaptığı gezi sırasında uğradığı Boston kentinde o sırada yeni açılmış körler okulunda ilgilenecek başka bir şey kalmamış gibi küçük bir sağır ve kör kızla ilgilenir, günlerini onunla merak ve neşe dolu şekilde geçirir. Bilim alanında işte bu nedenle buluşlarıyla çığır açmış mekanik fiziğin kurucusu koca Newton, asistanı olarak bula bula bir körü bulur, üniversite öğrencilerine Newton'un kuramını en iyi bu kör anlatır. Felsefe alanında işte aynı nedenle Diderot yıllarını körlerini tanımaya, onların neyi nasıl yaptığını anlamaya verir. Felsefenin bazı sorularına bu uç yaşamlardan yanıtlar bulmaya çalışır. Kuşkusuz sanatçıların, yazarların, çizerlerin, heykeltıraşların, ressamların ve benzerlerinin hepsinin böyle düşünmediği, yukarıdaki araştırmaların öyle sonuçlar çıkarmalarına neden olan yapıtlar ortaya koymuş olduklarından anlaşılmaktadır. Toplumsal kalıplardan, gelenekten en az etkilendiği düşünülen sanatçıların bile körlük ve körleri yukarıdaki şekillerde sunuyor olmaları, bu durumun nedenli köklere dayandığını, kimi sanatçıların bile değiştiremeyeceği kadar yerleşmiş olduğunu göstermiyor mu? Bölüm. Körlerin okuma sorununun çözümüne yönelik gelişmeler ve teknolojiler. Kör yazısının, Braille, gelişimi ve aldığı şekil. Körlere yönelik tutumları, anlayışları ve genel olarak bu bağlamda körlerin tarihsel gelişimini incelediğimiz bu çalışmamızda, konunun dışına fazlaca çıkmamak amacıyla körlüğün kişiyi sınırladığı üç alandan yalnızca bilgi edinme konusuna, o da körlerin kullandığı yazının ve daha sonra gelişen bazı tekniklerin kısaca sunulması şeklinde ele alınacaktır. Körlük nedeniyle kişinin sınırlandığı hareket etme ve çevrede olup bitenleri izleme konuları, rehabilitasyon, istihdam gibi konular en azından elinizdeki kitap büyüklüğünde ayrı ayrı kitap yazılmasına olanak sağlayacak kadar geniştir. Ve bu nedenle elinizdeki çalışmada bu konulara ayrıntılı şekilde girilmemiştir. Görenler ve körler için yazının kullanımı. Kitapların el yazmasıyla çoğaltıldığı matbaanın icat edilişinden önceki çağlarda nesiller boyu büyük zorluklarla taşınan bilgiye ancak manastırlar, sonradan üniversiteye dönüşecek bilim merkezlerinde medreseler, saraylar ve bütün zorluklara karşın kendini yetiştirmeyi başarabilmiş az sayıda bilim, düşünce ve sanat adamının özel kütüphanelerinde sayıları çok az ve her düşman saldırısında ilk yıkılıp yakılacak yerlerden olan kütüphanelerde ulaşmak mümkün olabilmekteydi. Bilimsel bilginin ve sanatın küçük bir zümreye bırakıldığı, toplumun çoğunluğunun doğaya ve sürekli dıştan gelen saldırılara karşı yaşama mücadelesine öncelik verdiği o devirlerde, nüfusun ancak ortalama %10'u okuma yazma bilmekteydi. Bilgi sahibi olmanın, bilimle uğraşmanın günlük yaşamda belirleyici öneminin olmadığı o devirlerde görenler ve körler arasında bu alanda büyük bir farkın bulunmadığını söylemek kanımca yanlış olmazdı. Ne var ki matbaanın bulunuşuyla birlikte bilginin yüzyıllar boyu büyük kargaşalar, toplumlar arasında süre gelen, kıran kırana verilen mücadeleler yüzünden ancak depolanabildiği yerlerinden çıkıp toplumsallaşmaya başlamasıyladır ki, bilgiye ulaşma konusunda aşağı yukarı var olan eşitlik, görenlerin lehine bozulmaya yüz tutmuş ve bir daha hiçbir zaman sağlanamayacak bir eşitsizliğin başlangıcı olmuştur. Bu anlamda matbaanın bulunuşuyla ilk körler okulunun açılışı arasında geçen 2,5 yüzyıl ve kabartma yazının bulunuşuna kadar geçen 300 yıl körler açısından tam bir kayıptır. Bu kayıp matbaanın bulunuşuyla ülkemize getirilişi arasındaki benzer bir zaman farkı dolayısıyla Türk toplumu ile Batı toplumları arasındaki bilgiye ulaşma konusundaki farkı çağrıştırır niteliktedir ve okuyucunun yakından bilebileceği bir konudur. Kaldı ki kabartma yazının bulunuşundan günümüze kadar geçen sürede yapılmış olan çalışmalar bu açığı kapatmada ancak devede kulak kalmış durumdadır. Körler için Rönesans ve aydınlanmacı dönemde geliştirilen çeşitli yazı türlerine, Hauy'un yazı denemelerine daha önceki bölümlerde yer verilmiş ve körlerin kullanabileceği bir yazının en iyi şeklinin kalınca karton üzerine kabartılacak simgelerin parmakla dokunularak okunması düşüncesine gelindiği belirtilmişti. İnsanlığın bu düşünceye ulaştığı sırada ilginç bir gelişme olacak ve körlerin bugün yazı aracı olarak vazgeçilmez ve tartışılmaz alfabesinin ilk düşüncesi çok uzak bir alandan, askerlik alanından gelecektir. Charles Barbier, 1767-1841. Napolyon ordularında görev yapmış bir Fransız topçu subayıdır. 1800'lü yılların başlarında gece karanlıkta askerlerin birbiriyle haberleşebilmeleri amacıyla bir şifre yazı geliştirmişti. Barbier gece yazısı adını verdiği bu yazıyı tanıtmak için 1815 yılında bir dergide yayımlanan bir makale kaleme almıştır. Yazısında gece yazısının körler için müzik notaları yazımında kullanılabileceğini ileri sürmüştür. Barbier'in bu sistemi ilk geliştirildiği şekliyle karton üzerine çizilen çizgi ve noktalardan oluşurken, sonraları yalnızca noktaların kullanılmasıyla oluşturulmuştur. Harflerden çok sesleri esas alan alfabesinde 30 sesi belirtmek üzere 6 yatay ve 5 de dikey nokta kullanmış, dikey ve yatay birer noktanın her hücredeki yerine tekabül eden sesi ifade ettirmiştir. Her ses için belli bir yer ayrılmakta ve biri 5, biri 6 olmak üzere alt alta iki sıra halinde toplam 11 noktadan, biri alt sıradan ve biri üst sıradan olmak üzere iki noktanın gösterdiği seslerden oluşmaktaydı. Başka bir deyişle sesler için kimi noktalar kabartılmayarak yerleri boş bırakılıyor, nokta bileşimleri parmak üzerinde gezdirildiğinde farklı şekillerde ortaya çıkıyordu. Barbie'ye gece yazısını yazmak üzere bir şablon ve biz kunduracı tığ şeklinde bir kalem bile geliştirmişti. 1810'lu yılların sonlarına doğru Barbie'ye bu yazısını kabul edileceği umuduyla Paris'teki körler okuluna gönderir. Okul müdürü bu sistemden öğrenci ve öğretmenlere söz eder. Ancak o sırada okul yönetimi körler için kullanışlı olmadığına karar verir ve öneriyi reddeder. Barbier'in yazısının öyküsü işte bu aşamada yeni bir yön alacak, okulun öğrencilerinden birisinin yaratıcı ve pratik zekası sayesinde körlerin özgürleşmesine önemli bir dayanak haline dönüşecektir. Kuşkusuz diğer alanları bir tarafa bırakarak askerlik tarihini başından bu yana pek çok insan Barbier'in düşüncesini şu ya da bu şekilde aklından geçirmiş, hatta muhtemelen karanlıkta okunacak askeri şifrelerin yazılacağı çeşitli yazılar çok kimse tarafından düşünülmüş ya da üretilmiştir. Bu konu mutlaka askeri haberleşmenin tarihini inceleyenler için ilginç bir araştırma konusu olmuştur. Ne var ki Fransız aydınlanmacı düşünce sayesinde Barbier'in buluşu askerlikle belki de en az ilgisi olan bir kesimin, yani körlerin yaşamında temel dönüşümleri sağlayabilecek bir manivela görevi üstlenmiştir. Yukarıda belirtildiği gibi Barbier sistemini geliştirdiği sırada körler yazı alanında bu şekilde bir sisteme düşünce olarak çok yaklaşmıştır. Örneğin dünya kurulalı beri elma ağaçlarının gölgesinde uzanmış milyonlarca insanın başına ağaçtan elma düşmüştür. Bunlardan hiçbiri başın acıması ve biraz irkilmenin dışında başka bir etki yapmamıştır. Ta ki ünlü fizikçi Newton'un başına düşene kadar. Newton'un başına düşen elma yer çekimi kanunlarının bulunmasına neden olmuş, dünyanın belki de en değerli ve en önemli elmasıdır. Eğer o elmayı saklamak mümkün olmuş olsaydı, muhtemelen British Museum'un en değerli eserleri arasında yerini almış olurdu. Paris'teki okul yöneticilerinin dar görüşlülüğü yüzünden reddedilen Barbier'in gece yazısı belki de unutulup gidecekken, bir kör tarafından öğrenilerek körlerin ihtiyaçlarına uyarlanacak ve kendi adıyla birlikte Charles Barbier adını tarihe yazdıracaktır. Louis Braille, 1809-1852. Paris'e 30 kilometre kadar uzaktaki Coupray köyünde yaşayan bir saracın oğludur. 3 yaşındayken babasının dükkanında bizlerle oynarken bunlardan birisi bir gözüne batar ve gözü kısa zamanda kör olur. Louis okuma çağına geldiği zaman köy okuluna gider, babası iğnelerle kabartarak ona yazılar yazmakta, bu yolla okuma yazmayı öğretmektedir. Louis 10 yaşına geldiğinde Haüy'nin kurduğu Paris'teki okula gider. Okulu bitirdikten sonra orada öğretmen olarak kalmayı sürdürür. Barbier geliştirdiği gece yazısını körler okulu yöneticilerine önerdiği sırada Louis bu okulda öğrenci olarak bulunmaktadır. Yönetici ve öğretmenlerinin karşı olduğu bu yazı sistemini öğrenir ve körlerin nasıl yararlanabileceğini araştırmaya koyulur. Bu yazının bazı zorlukları vardır. Öncelikle 11 noktalık yer kaplayan harfler parmağın bir anda anlayabileceği yüzeyden daha geniş bir yer tutmaktadır. Ayrıca kapladığı alanın geniş olması, harfler yerine seslerin kullanılması dolayısıyla yazının karmaşıklaşmasına, öğrenme, okuma ve yazma hızının düşmesine neden olmaktadır. Louis sesler yerine harfleri uygular ve nokta sayısını 6'ya indirir. Bu düşüncesini gerçekleştirdiğinde henüz yaşı 15'tir. Çeşitli denemelerden sonra harfler, rakamlar ve noktalama işaretleri elde etmek için noktaların yer değiştirmesiyle 63 farklı işaret elde eder. 1834 yılında düz yazı için bir yazı sistemi ve müzik notaları için başka bir sistem geliştirir. Louis 1828 yılında okula öğretmen olarak atandıktan sonra ve özellikle 1834 yılından sonra bu yazı, yöneticilerin ve öğretmenlerin olumsuz tutumlarına karşın öğrenciler arasında benimsenmiş ve giderek sıklaşan bir oranda kullanılmıştır. Son yıllar hastalıklar ve sıkıntılarla geçen Louis Braille ne yazık ki yazısının okul yönetimi tarafından resmen kabul edildiğini göremeden, yakalandığı verem hastalığından kurtulamayarak 1852 yılının 9 Ocak günü ölmüştür. Ancak ölümünden 2 yıl sonra 1854 yılında yazısı Braille alfabesi olarak Fransa'da körlerin resmi yazısı olarak kabul edilecek, yavaş yavaş dünyadaki diğer ülkelere yayılacak ve Louis Braille ölümünden sonra her geçen gün biraz daha ünlenerek tarihe geçecektir. Elde ettiği ün nedeniyle 100 yıl sonra tabutu köyündeki mezarlıktan alınarak Paris'teki Ölümsüzler Mezarlığı'na nakledilecek, köyünde yaşadığı ev müze haline getirilecektir. Bu müzeyi günümüzde her yıl binlerce insan ziyaret etmektedir.